Ayrım 32. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 289. Ara. Piçler şehir dışında. Birinci kısım. Yolculuklarının üçüncü sabahında Camor şehir surlarının 60 kilometre ötesinde yol kenarındaki bir ağacın eğri dalına asılı iki cesedin yanından geçtiler. "Hey, bakın," dedi arabanın önünde Jean'la yan yana oturan Carlo. "Evimizin tüm konforları burada da var."
"Yakınlarda boş bir ilmek varsa eşkıyalara böyle yaparız," dedi yanlarında yürüyen ve geç bir kahvaltı niyetine kurutulmuş incir atıştıran Anatoli Vireska. Arabaları kervanın en önündeydi. "Her 2-3 kilometrede bir bunlara rastlarsınız. İlmek zaten doluysa veya o sırada müsait değilse gırtlaklarını kesip yol kenarına atıveririz."
"Sahiden de o kadar çok eşkıya bulunur mu?" diye sordu Sabeta. Arabanın arkasında oturan genç kızın ayakları şafaktan önceki nöbeti tutan Galdo'nun horlayan bedeninin üstündeydi.
"Kusura bakma ama etrafta sinsice kol gezen birileri varmış gibi görünmüyor." Sesi bıkkın çıkıyordu.
"Eh, iyi günler de olur, kötü günler de," dedi kervancıbaşı. "Böyle yazlarda her ay aşağı yukarı bir eşkıyaya rastlarız. Oradaki dostumuzu da yaklaşık olarak o kadar süre önce sallandırdık. O zamandan beri ortalık sessiz."
"Ama tanrılar korusun, hasat kötü geçtiğinde orman onlarla dolup taşar.
Savaşlardan sonra da paralı askerler ve asker kaçakları ortalığı birbirine katar. Öyle zamanlarda muhafızları iki katına çıkarırım. Tabii ücretimi de."
Loki etrafta sinsice kol gezen bir şey olmadığı konusunda hemfikir değildi. Bir keresinde çiftlik yaşantısının temellerini öğrenmeye aylar harcamıştı ve hışırdayan yaprakların yabancı seslerini dinleyerek fayton tekerleklerinin, parkelere basan ayakların, sudaki teknelerin tanıdık gürültüsü burnunda tüterek uykusuz geçirdiği tüm o geceler daha dün gibi aklındaydı. Şimdi de taşraya o günlerden hatırladığı tekinsiz bir hava hakimdi. Eski imparatorluk yolu iyi inşa edilmişse de başlıca güçlerin arasındaki bu tür ıssız yerlerde iyice eskimeye başlıyordu. Birer kabir kadar sessiz duran boş garnizon kaleleri, sis kaplı selvi ve çadı ağacı korularının arkasında kaybolup gidiyor, onların etrafında kurulu küçük köyler, yosun kaplı harabelere ve topraktaki birer çizgi dizisine dönüşüyordu. Vireska'ya göre arabanın öteki tarafında yürüyen Loki, gözünü Sabeta'nın üstüne değil de çevrede tutmaya gayret ediyordu. Genç kız anaç denebilecek kukuletasını çıkarmıştı ve saçları sıcak esintide serbestçe uçuşuyordu. Sabeta ikinci akşamki randevularına gelmemişti. Hatta o zamandan beri Loki ile neredeyse hiç konuşmamış, tüm dikkatini yanlarında aldıkları piyeslere vermiş ve delikanlıdan gelen her türlü muhabbet teşebbüsünü, sopa hamlelerini karşılamadaki ustalığıyla savuşturmuştu. Toplam 6 arabalık kervan gitgide artan sabah sıcağında ağır ağır ilerlemeyi sürdürdü. Öğleyin karanlık bir tüneli andıran bir çalılığın içinden geçtiler. Geçici bir süreliğine boş kalmış bir ilmeğin meyus bir sarkaç misali yükseklerdeki kara dalların birinde sağa sola sallanması gözlerinden kaçmadı.
"Ne yalan söyleyeyim, ilk başta ilginç bulmadım değil," dedi Carlo. "Ama artık buraların daha neşeli bir mesafe tabelasına ihtiyaç duyduğunu düşünmeye başlıyorum."
"Eşkıyalar doğru düzgün yol tabelalarını yıkarlar," dedi Vireska. "Ama ilmeklere dokunmaktan çekinirler. Birini akan suyun üstünde asmadığın vakit huzursuz ruhunun halat tarafından hapsedildiği söylenir. Kendisine yeni bir kurban vermediğin takdirde ona dokunmak çok kötü şans getirir."
Dedi Carlo. "Bu beş para etmez yerde araba kervanlarına saldırmakla uğraşsaydım, şansımın zaten gidebileceği kadar kötüye gittiğini düşünürdüm." İkinci kısım. Geceyi geçirmek için Tresancon köyünde mola verdiler. Yaklaşık 200 kişilik nüfusa sahip olan köy bataklıklarla çevrili üç tepenin üstüne kurulmuştu ve sivri kütüklerden inşa edilmiş çitlerle korunuyordu.
Vireska'ya göre buralarda tutunabilecek tek yerleşke türü buydu. Haydutların ele geçiremeyeceği kadar büyük, fakat Kamorlu askerlerin yol bakım vergileri için uğramaya zahmet etmeyeceği kadar uzak. Köye kırsal bir huzurun hakim olduğu söylenemezdi. Asık suratlı ve şüpheci köylülerin ilgisi yabancılardan ziyade o yabancıların getirdikleri mallardaydı. Yine de kervanlara tahsis ettikleri engebeli tepelik arazi, bakir doğanın ışıksız ve rutubetli topraklarında yolcuları bekleyen herhangi bir yataktan daha iyiydi. Sırası gelen Loki arabanın altını süpürürken Jean da atlarla ilgilendi. Birbirlerinin yakındığını gönülsüzce kabullenen Sansa ikizleri köyü incelemek üzere bir gezintiye çıktılar. Sabeta ise arabanın tepesinde kalarak eşyalarını korudu. Döşeklerini serecekleri alanın medeniyet adına utanç verici olmaması için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duyan Loki genç kızla büyük ölçüde yalnız kaldığını fark etti.
''Ben ah dün gece seninle konuşma şansı yakalayamadığım için üzgünüm.'' dedi.
''Ah ikimiz için de gerçek bir kayıp oldu mu ki?''
''Söz ver... sanırım söz vermedin ama en azından düşüneceğini söylemiştin.''
''Doğru, söz vermedim.''
''Şey kahretsin, belli ki yine cinlerin tepende.''
''Öyle mi?''
Kızın sesinde bir tehdit vardı.
''Demek cinlerim tepemde. Bu neden anormal bir şey olsun ki?'' Bir oğlan canı ne zaman isterse huysuzluk edebilir, fakat bir kız her emredildiğinde gökkuşağı sıçmayı reddediyor diye tüm dünya işi gücü bırakıp onun cinlerini konuşur.
Ben sadece şey demek istemiştim. Neyse boş ver. Lafın gelişi öyle söyledim. Bak iki yabancıymışız gibi seninle konuşmak için taktikler geliştirmem sahiden de çok garip.
''Eğer cinlerim tepemdeyse'' dedi Sabeta kısa süren düşünceli bir sessizliğin ardından, ''yolculuk hemen hemen tahmin ettiğim gibi geliştiği içindir. Can sıkıntısı, bozuk yollar ve ısırıp duran haşereler.''
''Ah'' dedi Loki, ''peki ben can sıkıntısından mı yoksa ısırıp duran böceklerden mi sayılıyorum?''
''İşin doğrusunu bilmesem'' dedi kız usulca, ''at boku süpürücüsünün cezbedici davranmaya çalıştığına yemin edebilirdim.''
''Söz konusu sen olduğunda hep cezbedici davranmaya çalıştığımı varsayabilirsin.'' dedi Loki. ''Kendini cesur mu hissettiğinden yoksa öyle olmaya mı zorladığından emin olamadan.''
''Bak işte bu riskli bir çıkıştı.'' Sabeta yana yuvarlanıp delikanlının yanına atladı. ''Bu tür bir açık sözlülük mutlaka bir yanıt gerektirir ama o yanıt ne olmalı?'' ''Seni bu şekilde konuşmaya cesaretlendirmeli miyim yoksa ağzının payını mı vermeliyim?''
Sabeta ellerini beline dayayarak bir adım yaklaşınca Loki istemsizce geriye doğru eğildi ve son anda arabadan destek alarak muhtemelen Ter'in uygarlığı tarihindeki en kabaca şey olabilecek bir düşüşü engelledi.
''Oy hakkın var mı?'' diye sordu çekinerek. ''Cesaretlendirme çıkmazsa ağzının payının verilmesini kabullenebilir misin?''
Genç kız bir parmağını kaldırıp onun çenesine dokundu. Bu ne bir davet ne de bir reddi.
''Sansalar şu aralar hepimizi deli ediyor olabilirler. Fakat onlar için en azından şu kadarını söyleyebilirim. Girişimleri geri çevrildiğinde konuyu bir daha hiç açmadılar.''
''Yani Kalo ile Galdosan'a asıldılar mı?''
''Aynı anda değil elbette'' cevabını verdi kız. ''Niye bu kadar şaşırdın? Küçük çetemizde orası burası düzgün çalışan ve kanı kaynayan tek genç ahmağın sen olmadığını mutlaka fark etmişsindir.''
''Evet ama onlara
yönelik hislerimin kardeşçe sevgi ve azizlere yaraşır hoşgörü arasında bir yerde olduğunu anlıyorlar ve bazen etrafta kimsecikler yokken ağaçlara bile dayadıklarını düşünsem de isteklerime sonuna kadar saygı gösterdiler. Sen hüsranla onlar kadar iyi bir şekilde başa çıkabilir misin?''
''Eğer hüsrana uğrayacaksam'' dedi Loki kalbi gümbür gümbür atarken, ''lafı daha fazla dolandırmayıp beni bir an önce hüsrana uğratmanı dilerdim.''
''Ooo, nihayet biraz hışım gördük.''
Sabeta kollarını göğüslerinin altında kavuşturdu ve delikanlıya biraz daha sokuldu.
''Söylesene, benim kızlardan hoşlanmadığımdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?''
Ben, Loki anlaşılır şekilde konuşma yeteneğini kaybetmeden önce tek bir hece sarf edebildiği için bile şanslıydı. Yukarıdaki tanrılar aşkına.
Bunu hiç düşünmedim bile değil mi diyen kızın sesi muzip bir fısıltıdan ibaretti.
Kahretsin bu doğru mu? Demek istiyorum ki sahiden de...
İstiridye'den mi yoksa sümüklü böcekten mi hoşlanıyorum? Senin konumundaki birinin kararsızlığa sürüklenmesi için ne kadar da sıkıntılı bir konu. Ah Perenandro aşkına, idam edilmek üzereymişsin gibi bir halim var.
Kız eğilerek onun sağ kulağına fısıldadı.
Hiç merak etme, sümüklü böceklerle aram çok iyidir.
Ah dedi Loki ayaklarını tekrar yere bastığını hissederek. Böyle bir kıyaslamadan hiç bu kadar mutlu olamamıştım.
''Bundan daha iyi bir benzetme zor bulursun.'' dedi kız belli belirsiz bir tebessümle. ''Durumumuza da cuk oturdu.''
''Artık benimle bir güzel kafa bulduğuna göre Kalo ile Gardo'nun seçkin kulübüne mi katılıyorum?''
''Onlar hala benim arkadaşım.'' Sabet hakikaten kırılmış gibiydi. ''Onlar benim yeminli kardeşlerim. Bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Özellikle de tarikatının sözüm ona bir rahibi için.''
''Sabeta, senden çok hoşlanıyorum. Bunu itiraf etmek ödümü patlatıyor. Ama şu anda açık açık söylüyorum işte. Tıpkı geçen gece senin de yaptığın gibi. Aradaki tek fark benim bunu üstünkörü bir şekilde söylememem. Senden tanıştığımız ilk andan beri hoşlanıyorum, anladın mı? İdamları seyretmek için Gölgeler Tepesi'nden ayrıldığımız günkü o andan beri hatırlıyor musun?''
Elbette diye fısıldadı genç kız. Sokaklardan bir türlü çıkmak istemeyen o tuhaf çocuğu nasıl unutabilirim? Ne kadar da zavallıydın. İyi de o günlerde beğenecek ne vardı Loki? Toz toprak içinde açlıktan nefesi kokan ufacık yaratıklardık. Daha 6 yaşında bile değildin. Ne gibi bir his besleyebilirdin ki?
Bildiğim tek şey o hisleri beslediğimdi. Boğulduğunu duyduğumda birileri kalbimin üstüne basmış gibi oldum.
Bak buna üzüldüm ama öyle icap ediyordu.
Genç kız sözlerini sürdürmeden evvel uzun bir süre bakışlarını öteye çevirdi. Bence geçmişimize şimdiki hislerinin ışığında bakıyorsun ve gerçekleri değil de bir hayali görüyorsun.
Sabeta. Ben öz babamı bile anımsamıyorum ve dikiş diktiği tek bir hatıra dışında annem de bir o kadar gizemli.
Nerede doğduğumu, yangın yeri vebasını, ondan nasıl sağ çıktığımı veya hırsızbaşı beni şehir inzibatlarından satın almadan önce ne yaptığımı hatırlamıyorum.
Loki,
beni dinle, tüm bunlar uçup gitti ama orada olduğumu bilsen de bilmesen de seninle beraber geçirdiğimiz anlar hala aklımda ve kor gibi için için yanıyorlar. Onlara dokunabiliyor, ısılarını hissedebiliyorum.
Jean'ın aşk romanlarını biraz fazla okumuşsun. Kıyaslama yapabilmek için bugüne kadar ne gibi bir kıstasın oldu ki Loki? Seninle bunca yıldır beraberiz. Neden bir tür saplantı geliştirmiş olmayasın? Aramızdaki aşinalık düşünüldüğünde böyle bir şey tamamen normal.
Sen kimi ikna etmeye çalışıyorsun? Artık kızın oyununu oynayan Loki saldırıya geçerek bir adım öne çıktı. Bu sözleri bana hitaben söylemiyor gibisin. Kendini bana içini dökmekten vazgeçirmeye çalışıyorsun. Neden?
Loki'nin sesi her kelimede daha da yükselmişti. Sabeta eliyle onun ağzını kapatarak delikanlıyı şaşırttı. ''Mahrem bir şeyi tüm kampa yönelik bir söyleve çeviriyorsun.'' dedi kusursuz bir vadracayla.
''Üzgünüm.'' diye fısıldadı Loki aynı dilde. ''Bak bu kahrolası bir saplantı değil Sabeta. Ben sadece...'' ''Ah keşke kendini benim gözlerimden görebilmeni sağlayabilseydim. Ayaklarının bir daha asla yere değmeyeceğini garanti ederim.''
''Bak öyle bir büyünün faydalı kullanımları olurdu.'' dedi kız özlemle. ''Tabii o tür bir şey yapabilseydin ve şu anda cazibene kapılmayı seçseydim.''
''Eh şimdi değilse bile.''
''Sana yönelik hislerimin karmaşık olduğunu söyledim. Zaten seninle ilgili her şey karmaşık. Bunu derken kafamın karıştığını, elimin ayağıma dolandığını veya korktuğumu kastetmiyorum.'' Kastettiğim hem bizimle hem de etrafımızdakilerle ilgili bu işi zorlaştıran gerçek, elle tutulur şartlar oldu. Karşımızda engeller var, anlasana.
Öyleyse bana onlardan bahset. Ne yapabileceğimi söyle.
Artık Vadraca mı konuşuyoruz diye sordu Kalo arabanın tepesinden. Sabeta'nın az önce boşalttığı yere tüneyerek.
Ah Sansa, hay gözün çıksın diye tısladı Sabeta.
Yüreğim ağzıma geldi.
Övgü diye ben buna derim dedi yuvarlanarak arabanın altından çıkan Galdo. Seni hazırlıksız yakalamak hiç kolay değildir. Aklın bir karış.
Havada olmalı diye tamamladı Kalo.
Siz ikiniz her zamanki ritminize geri mi döndünüz diye sordu Loki asabice. Yok yahu cevabını verdi Galdo, sadece meraklandık.
Vadraca ne kadar iyi dedi Loki.
Ben Vadraca iyi pek dedi Kalo o dilde her kelimeyi abartılı bir şekilde bozarak. Akıllı Sansa ben ola ki hiç kusur yoktur mükemmel.
Ama sanırım siz ikiniz biraz paslanmışsınız dedi Galdo. O yüzden kaçırdığımız kısımları bir zahmet tekrar edebilirseniz.
Kavrayışınızdaki boşluklara alışmaya bakın dedi Sabeta. Çünkü geriye kalanlarımız çoktan öyle yaptık. Köy ilginize layık değil miymiş diye sordu Loki iç geçirerek.
Tam tersine dedi Galdo. Biraz para kazanmanın iyi olacağını düşündük. Bu kokuşmuş bayır hanzolarından bazıları burada taverna yerine geçen batakhanede kağıt oynuyor.
Gözlerini kamaştırmak için biraz kamor parıltısı yeter de artar bile dedi Kalo. Avucunda küçük bir taş belirip kaybolurken.
Sabaha kalmadan bu kahrolası yerin yarısının tapusuyla beraber buradan ayrılabiliriz.
Bunun akıllıca olduğunu sanmıyorum dedi Sabeta.
Ne yapacaklar, savaş mı ilan edecekler diye sordu Galdo.
Bak, birkaç ay içinde geri gelir ve 100 kadar bataklık hüdüğünün 5 kuleyi yıkmış olduğunu öğrenirsek içten bir özür mektubu yazarız.
Zaten oyuna girebilmek için ihtiyacımız olan tek şey birkaç sikke dedi Kalo. Eşyalarının üstünü tekrar brandayla örterek.
Ondan sonra bağışta bulunmayı bırakıp onları kabul etmeye başlayacağız.
''Bekleyin biraz'' dedi Loki. ''Siz ikiniz ne zamandan beri suçlusunuz?''
''Sanırım...''
Kalo gözlerini kısıp kafasından hesaplıyormuş gibi yaptı. ''Anamızın karnından çıkıp bacaklarının arasından yere çakılmamız arasındaki bir zamandan beri...''
''Hem de kafa üstü'' diye ekledi Galdo.
''Sansaların doğma büyüme sahtekar olduklarını biliyorum'' dedi Loki. ''Ama Asino kardeşler birer kağıt hilebazı değil, aktör.''
Aktörlerin oyunlar arasında geçimlerini nasıl sağladıklarını bilir misin dedi Kalo.
İnan bana bazıları kağıt hilebazının önde gidenidir. En iyi hilelerimden bazılarını onlardan...
Demek istediğim diye onun sözünü kesti Loki. Hepimiz sadece ve sadece aktör olmalıyız. Bir süredir bu konuya kafa yoruyorum. Yol boyunca ne bir fırsat vurgunu yapacağız ne de yan kesicilik. Kamurda olduğumuz kişiler ile Espara'da olacağımız kişiler arasına bir çizgi çekmemiz gerek. Eve döndüğümüzde bizi gerçek yaşantılarımıza kadar takip etmeyi düşünen biri olursa hiçbir şey bulamamalı. Ne bir ipucu ne de bir iz.
Bak bu fikir kulağa mantıklı geliyor dedi Galdo.
Ve işe buradan başlayacağız dedi Loki. Yani akılda kalmamızı sağlayacak hiçbir şey yapmayacağız. Hanzo dostlarınızın sahiden de ceplerini boşaltmasına izin vereceğini ve yarın bizi el sallayarak yolcu edeceklerini mi sanıyorsunuz? Birilerinin canı yanacak Sansalar, bu köydeki herkes peşinize düşecek ve kervan muhafızları sizi kurtarmayacak. Onlar her hafta bu güzergahta gidip gelmek zorundalar, buradaki insanlara ihtiyaçları var.
Doğru söylüyor dedi Kalo. Bunun aptalca bir plan olduğunu biliyordum. Seni gidi beyinsiz keltoş.
Fikir senden çıktı gözü doymaz bok perdahçısı.
Neyse her halükarda vazgeçtik dedi Kalo Loki'ye. Öyleyse neden akşam yemeğini hazırlamaya başlamıyorsunuz? Hatta daha da iyisi madem köylülerin sırtından biraz para kazanmak istiyorsunuz bakın bakalım tuğla kadar sert olmayan bir et avlayabilecek misiniz?
Sansalar bu öneriyi hevesle karşıladı ve Tresanko'nun ana caddesi sayılan dolambaçlı patikada gözden kayboldular. Onlar gider gitmez Loki ile Sabeta tekrar birbirlerine baktı ve delikanlı genç kızın tavırlarında ani bir soğukluk tespit etti.
''İşte bu'' dedi Sabeta, ''az önce bahsettiğim engellerden biriydi.''
''Ne?''
Gerçekten de fark etmedin mi?
Neyi fark etmedim mi? Anlamam gereken ne?
Bir düşün dedi kız, kollarını tekrar göğsünde kavuşturduysa da bu sefer omuzlarını öne çıkardı. Mesafeli, hasmani bir hareketti bu. Ciddiyim, sana bir dakika veriyorum, biraz düşün.
Neyi düşüneceğim yahu?
Yıllar önce dedi Sabeta, küçük bir çetedeki yaşça en büyük çocuktum. Efendim beni dans ve adap eğitimi almam için uzaklara gönderdi. Geri geldiğimde ise daha küçük bir çocuğun yerime geçmiş olduğunu gördüm.
Ama ben,
bir zamanlar bana yeryüzündeki bir tanrıçaymışım gibi muamele eden Kalo ile Galdo sadakatlerini bu yeni üyemize aktarmıştı. Bu çocuk zamanla kendisine üçüncü bir müttefik daha buldu, bir başka oğlan.
Bu çok, Jean bir dost olarak sana gönülden bağlı.
Ama yakın bir dost olarak değil karşılığını verdi genç kız, sana olduğu kadar değil.
Engel dediğin şey bu mu?
Loki karanlıktan ağır bir nesne fırlamış da alnının tam ortasına çarpmış gibi hissediyordu.
Jean'la aramdaki dostluk seni kıskandırıyor mu?
Dinleyiciliğin de en az gözlemciliğin kadar kötü dedi Sabeta. Benden gelen öneriler bir öneri muamelesi görürken senden gelenlerin kutsal bir düstur olarak algılandığını hiç fark etmedin mi? O öneriler tıpatıp aynı olsa bile...
Bence büyük haksızlık ediyorsun dedi Loke zayıf bir edayla.
Aynı şey daha az önce oldu. Sanzaları sağduyu gibi basit bir sebeple bile arsenik içmekten vazgeçiremem. Fakat senden talimat almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu senin çeten Loke. Geldiğin günden beri zincirin de izniyle öyle. O öldükten sonra Garris'le olmak için eğitilip yetiştirildin. Ve de bir rahip olmak için, onun yerini almak için...
Ama benim ne öyle bir düşüncem ne de niyetim.
Tabii ki yoktu. Geldiğinden beri hiçbir şeyi sorgulamadın. Öncelikli bir konumun olduğunu farz ettin ki böyle bir şeyi sorgusuz sualsiz kabullenmek kolaydır. Ta ki yerini başka birine sessiz sedasız bırakana dek. O andan sonra insan bu tür bir tecrübeyi asla unutamıyor.
Ama ben de en az senin kadar ağır bir şekilde çalıştırılıp sınandım dedi Loki sesini yükseltmemeye gayret ederek. Diğer herkes kadar. Bunun borcunu ödememin ne kadar uzun sürdüğünü hatırlıyor musun?
Elini tüniğinin içine soktu ve küçük deri kesesinin içindeki köpek balığı dişini çıkardı.
Yukarıdaki tanrılar aşkına bu kahrolası şeye saçtığım parayla şehirde bir ev ve bir fayton satın alabilirdim. Ayrıca yaptığım çıraklıklar...
Ben eğitiminden bahsetmiyorum Loki. Zincirin hepimize neler yaptığını iyi biliyorum. Ben her şeyi hakkınmış doğal ve üzerinde düşünmeye bile değmezmiş gibi kabullenmenden bahsediyorum. Seni temin ederim ki erkeklerle dolu bir evdeki tek kadının düşünmek için bol bol sebebi oluyor.
Bu benim için tam bir sürpriz oldu dedi Loki.
Biliyorum dedi kız usulca. Sorunumuz da bu zaten.
Sabeta bakışlarını göğe kaldırıp alçak bir bulut perdesinin arkasından yükselmekte olan aylardan birine baktı. Loki'nin nasıl tepki vereceğine dair en ufak bir fikri yoktu.
Bir haftamız kaldı dedi kız nihayet. Daha önce saydığım zevklerle dolu dolu geçecek uzun yavaş bir hafta. Espera'ya vardığımızda yorgun, halsiz, kirli ve sivrisinek ısırıkları yüzünden yarı yarıya ölmüş olacağız. Seninle tekrar konuşmak isterim Loki. Fakat bu şartlar altında gün be gün ümitli bir beklentiye kapılmam mümkün değil. Bir müddet boyunca ikimiz de en iyi ruh halimizde olmayacağız.
Ve böyle bir sohbet en iyi ruh halimizde olmamızı gerektirir dedi Loki gönülsüzce.
Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden yolculuk boyunca işleri olduğundan daha karmaşık bir hale sokmayalım. Tamam mı? Sonraki bir tarihe kadar bakışlarımızı önümüzde, kıçlarımızı koltuklarımızda ve tüm bu konuları aklımızın bir köşesinde tutalım. Ne dersin?
Önüme bu kadar çok şey yığman, sonra da susup oturmamızı istemen adil mi sence?
Kesinlikle değil dedi kız, ama gerekli.
Peki öyleyse, başka hiçbir işe yaramasa bile en azından senin için bir açıklama düşünecek bol bol zamanım.
Açıklama mı? Senden istediğimin bir tür savunma olduğunu mu zannediyorsun? Sana zaten bir açıklama getirdiğimi göremiyor olamazsın. Bundan sonra...
Evet, bundan sonra ne?
Söylemeyeceğim. Sanırım senin bana söylemeni istiyorum.
Tek yapman gereken...
Hayır dedi kız sertçe. Sana bundan sonra neler olacağını bulman için gereken her şeyi söyledim. Kelimelerim senin için sahiden de kor gibi yanan kömür parçalarıysa Loki bırak bunlar da biraz yansın. Onları Eşel'e ve Espara'ya ulaştıktan bir süre sonra bana bir cevapla gel. İyi bir cevapla elbette.
32. ayrımın sonu. Sayfa 299.